Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bozkurt, Kemal Atatürk'ün Yaşamı, H.C. Armstrong, 1. Kaset, 1. Yüz, Arba Yayınları, Tarih Anı Dizisi 28, 6. Baskı, İstanbul, Mayıs 1998, Emil Lengyel'in sunuşu ile çeviren Gül Çağlı Güven, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Narin Alemdar. Armstrong ismindeki meşhur bir Türk düşmanının yazdığı kitapta Atatürk'ün aleyhinde bazı kısımlar vardı ve bunun içinde hükümet tarafından memlekete sokulması men edilmişti. Atatürk merak etti, kitabı getirtti. Bir gece sofrada geç vakte kadar tercüme ettirerek okuttu, dinledi. Armstrong, Atatürk'ün herkesçe malum içkisinden bahsediyor ve bunlara garazkârene mütelalarını da ilave ediyordu. Fakat bunları sayıp dökerken de memleketin herhangi bir felaketi veyahut memleketini ve milletini alakadar edecek herhangi mühim bir hadise zuhur etti mi, onun içkisini de eğlencesini de bir tarafa bırakıp pençesini hadiselerin üzerine atarak arslan gibi kükrediğini de belirtip yazmayı ihmal etmiyordu. Atatürk kitabı sonuna kadar dinledikten sonra, bunun ithalini men etmekle hükümet hataya düşmüş. Adamcağız yaptığımız sefahati eksik yazmış. Bu eksiklerini ben ikmal edeyim de kitaba müsaade edilsin ve memlekette okunsun diye latife etmişlerdi. Kılıç Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri. Yazarın Notu. Bana Bozkurt'ta yer alan diyalogların gerçek mi yoksa hayal ürünü mü olduğu sorusu defalarca soruldu. Bozkurt'taki tüm alıntılar ve diyalogların, kanıtların çok kesin olmadığı ve fazla önem taşımayan iki istisna dışında her biri ya Mustafa Kemal'in kendi ifadesinden ya da doğruluk ve değerlerinin titizlikle sınanıp dikkatle tartıldığı belgesel ya da sözel kaynaklardan elde edilmiştir. Doğaldır ki tüm çevirilerde olduğu gibi sözcüklerin seçiminde bir parça serbestliğe başvurulması olağan sayılmalıdır. Bu kitabın çevirisi 3. bin yılın şafağında bilgiye erişme hakkı ve özgürlüğüne adanmıştır. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacaklarının üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Nazım Hikmet, Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan. Çevirenin Ön Sözü. Bozkurt, daha Mustafa Kemal'in sağlığında yayınlanan ilk Atatürk biyografisidir. 1932'de yayınlandığında bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük yankılar uyandırmış, İsmet İnönü Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu kararıyla yurda girişi yasaklanmıştı. Menderes hükümeti döneminde Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunun çıkarılmasından sonra 1951, bu yasak adeta katmerlendi. Bu yüzden olsa gerek aradan geçen bunca zamana karşın Türkçe'ye çevrilmesi mümkün olmadı. Bütün bunlar kitabın ilgi odağı olmasını önleyemedi. İngilizce bilip de bir şekilde Bozkurt'a ulaşmayı başaranlar kitabı okudular. Aralarından bazıları Atatürk aleyhinde kulaktan kulağa yaygınlaştırmaya çalıştıkları propagandalarına onu basamak yaptılar. Böylece geçen yıllar içinde kitabın çevresindeki sır halesi genişledi, genişledi ve bugünkü boyutlarına vardı. Çeviri faaliyetini bir sanat olmaktan öte bir misyon olarak değerlendirdiğimden, Türkiye'nin hala ilgi odağı olmayı sürdüren ölümsüz lideri hakkındaki bir biyografinin, toplumun yalnızca ayrıcalıklı kesimine özgü bir oyuncak gibi kalmasının haksızlık olacağı inancındayım. Kimi zaman son derece tarafgir, öznel değerlendirmeleri barındırsa da, Bozkurt'un çevresindeki gizem çemberinin kırılmasının Mustafa Kemal imgesine hiçbir şekilde zarar veremeyeceği gibi yazarın da teslim ettiği yeteneklerini bir kez daha sergileyeceğine inanıyordum. Bu kitabı yayınlamak konusunda bizi teşvik eden bir başka etken, Kılıç Ali'nin anılarında Mustafa Kemal'in de bu kitabın yayınlanmasında bir sakınca görmediğine ilişkin şu paragraf oldu. Armstrong ismindeki meşhur bir Türk düşmanının yazdığı kitapta Atatürk'ün aleyhinde bazı kısımlar vardı ve bunun içinde hükümet tarafından memlekete sokulması men edilmişti. Atatürk merak etti, kitabı getirtti. Bir gece sofrada geç vakte kadar tercüme ettirerek okuttu, dinledi. Armstrong, Atatürk'ün herkesce malum olan içkisinden bahsediyor ve bunlara garazkârane mütalalarını da ilave ediyordu. Fakat bunları sayıp dökerken de memleketin herhangi bir felaketi veyahut memleketini ve milletini alakadar edecek herhangi mühim bir hadise zuhur etti mi, onun içkisini de eğlencesini de bir tarafa bırakıp pençesini hadiselerin üzerine atarak arslan gibi kükrediğini de belirtip yazmayı ihmal etmiyordu. Atatürk kitabı sonuna kadar dinledikten sonra, "Bunun ithalini men etmekle hükümet hataya düşmüş. Adamcağız yaptığımız sefahati eksik yazmış. Bu eksiklerini ben ikmal edeyim de kitaba müsaade edilsin ve memlekette okunsun diye latife etmişlerdi." Yalnızca bu sözler bile Bozkurt'un çevirisini haklı kılmaya yeter. Dahası Mustafa Kemal'in sözünü tutup kitaba ilişkin kimi düzeltmeleri yaptığı ve bunların Necmettin Sadak'ın kaleminden Akşam Gazetesi'nde yayınladığı göz önüne alındığında bu latifenin adeta vasiyete dönüştüğü söylenebilir. Elinizdeki kitabın sonunda bu düzeltmeleri bulacaksınız. Son yıllarda toplumsal dönüşüm eksenin laiklik-şeriatçılık çatışmasında odaklanması, milli mücadele günlerinin ve Atatürk'ün yeni bir gözle değerlendirilmesi modasına da başlattı. Özünde olumlu bir gelişmeydi bu. Ancak söz konusu çatışmanın aktörlerinden kimi çevreler, 12 Eylül döneminde doruğuna ulaşmış içi boş Atatürkçülük kampanyası sonucu oluşan toplumsal bezginliğin beslediği unutkanlıktan yararlanmaya giriştiler. İşte, kitabı yayınlama kararımızdaki bir başka etken de, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri özdeyişleşip kitaplara yazılan, heykelleri okul bahçelerini, fotoğrafları resmi dairelerin duvarlarını süsleyen siyasal bir kişilik olmaktan öte, etten kemikten yapılmış, zaafları ve hataları da olan bir insan olduğunu anımsatmak. Dokunaklı ağıtlarla çocuk beyinlerine kazanmaya çalışılan sahte Atatürk sevgisinin yerini, İnanılmaz azmi ve tartışılmaz cesaretiyle ülkesin içine düştüğü felaketten kurtarmayı başarmış, günahları ve sevaplarıyla canlı, gerçek bir Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan akılcı bir sevginin alması ancak bu şekilde mümkün olabilir. Bozkurt'un bu noktada işlevsel olacağı, yani ölümünden bu yana içi boşaltılan Atatürk imajının ete kemiğe bürünmesini sağlayarak, Türkiye'nin önemli dinamiklerinden birini oluşturan Kemalizmi tazeleyeceği inancındayım. Tam da bu nedenlerden dolayı aslında Bozkurt'un eksiksiz yayınlanmasından yana olmakla birlikte yazarın Atatürk'ün çok özel yaşamına ilişkin kanıtlanması olanaksız kim iddialarına yer verilmesinin kitabı çevirmekteki amacıma ters düşeceği kanısına vardığımdan yayın evinin bunların çıkarılması yönündeki kararını onayladım. Nitekim Bozkurt'un yayınlandığı günlerde Sunday Times, Mr. Armstrong sanki elinde portatif bir mikrofon olduğu halde Mustafa Kemal Paşa'yı otel odalarında takip etmiş, hususu mukalemelerini bile dinlemiştir. Bu kitap müverihler için mehaz diye kullanılamaz diye eleştiriyordu. Eksikliği pek bir boşluk yaratmasa da çıkarılarak yerleri boş bırakılan kelimeler, toplamı bir paragrafı bulmamakla birlikte için okuyucudan anlayış bekliyorum. Giriş. İsa'dan sonra 13. yüzyılda büyük kuraklık meydana geldi. Çin Seddi'nden Orta Asya'ya kadar bütün topraklar susuzluktan çatlayıp kavruldu ve bu topraklarda yaşayan kabileler sürüleri için yeni topraklar aramak üzere yollara düştüler. Bunların arasında sancaklarının üzerinde bir bozkurt başı olan Süleyman Şah önderliğindeki Osmanlı Türkleri de vardı. Geniş Moğol suratlarındaki çekik gözleri ve hayvanca güçleriyle bu Osmanlı Türkleri zalim ve ilkeldiler. En azından vahşi Orta Asya topraklarının uçsuz bucaksız steplerinde avlanan bozkurtlar kadar acımasız ve gaddardılar. Gene de göçebe yaşamlarının sunduğu tehlikeler ve risklere karşı önderlerine kayıtsız şartsız boyun eğecek kadar disiplinliydiler. Yüzyıllar boyu Gobi çölüne değin tüm Sungarya, Cungarya, Zuhunga Erpendi. Bugünkü Sincan Özerk bölgesi. Ovalarında kara kıl çadırlarını kurdular. Su ve otlakların kıtlığının dayatması ile Süleyman Şah halkını batıya göç ettirdi. Göç halindeki Tatar kabilelerinin kuzeyden bastırması sonucu güneye yöneldi ve Ermenistan üzerinden Küçük Asya'ya gelerek çağdaş tarihin kapsamına girdi. Süleyman öldü ve yerine Ertuğrul hükümdar oldu ve onun ardından Emir Osman ve Sultan Orhan geldi. ve bundan sonra babadan oğula 10 sultan kuşağı birbirini izledi. Hemen hepsi gaddar ve kindar, çoğu da adaletsiz ve vahşi olan bu sultanlar hükümdardılar. Halkın önderleri ve serdarlarıydılar. Önlerinde can çekişmekte olan imparatorluklar buldular. Yozlaşmış Selçuklu İmparatorluğu, Bağdat ve halifelerin yıpranmış Arap İmparatorluğu ile köhnemiş Bizans. Bu imparatorlukları paramparça edip fethettiler. Süleyman Şah'ın ölümünden sonraki 300 yıl içinde, onun 10. halefi olan Kanuni Sultan Süleyman, Adriyatik kıyılarındaki Arnavutluk'tan İran İmparatorluğu sınırlarına ve Mısır'dan Kafkasya'ya dek uzanan koskoca bir imparatorluğu adalet ve dirayetle yönetmeye başlamıştı bile. Macaristan ve Kırım ona bağlı prensliklerdi. Avrupa hükümdarları getirdikleri değerli armağanlarla huzuruna çıkarak, aralarındaki anlaşmazlıklar konusunda onun hakemliğine başvuruyorlardı. Orduları doğuya giden yol üzerinde yerleşmişti. Filosu tüm Akdeniz'e egemendi. Kuzey Afrika hükümranlığını tanımıştı. İstanbul onundu. Bütün bunlardan sonra dünya egemenliğini elde etmek için uğraştı. 1580'de Viyana kapılarına dayandı ve Hristiyan alemini kız kıvrak yakalamaya çalıştı. Başaramadı ve ölümünden sonra yozlaşma başladı. Halefi Ayyaş, ikinci Selim'di. Selim'in bir Ermeni uşağın piçi olduğu ve saltanat kanının onunla değiştiği söylenir. Bir istisna dışında ondan sonra gelen 27 padişahın her biri bir öncekinden daha da dejenereydi. Yönetimi saray haremi, iç oğlanları ve hadım ağları ele geçirdi. İyi bir önderden yoksun kalan Türkler tüm insanlıkla aynı sıraya girdi. Yapılarındaki çelik doku yok olmuştu. Enerjilerinden ve canlılıklarından eser kalmamıştı. Soy ve ahlak açısından çürümüşlerdi. Egemenlikleri altındaki bağımlı halklar onlara baş kaldırdılar. Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan etti. Muhteşem Süleyman'ın görkemli saltanatından sonraki 300 yıl içinde Osmanlı İmparatorluğu müflis, mefluç ve çürümüş bir hale gelmişti. Bu imparatorluğun artık dağıtılması gerektiğine kani olan Hristiyan güçler, onu baskı altına alıp cesaret edebildikleri parçalarına el koymaya başladılar. Kırım'ı ve Kafkasya'yı ele geçiren Rusya, İstanbul ve Akdeniz'e açılan yolu olan boğazlar üzerinde hak iddia etmeye başladı. Fransa, Suriye ve Tunus'a el attı. İngiltere, Mısır ve Kıbrıs'ı işgal etti. Yeni ve genişlemekte olan Almanya, diğer rakiplerini saf dışı eder etmez, ülkeyi kendi başına ele geçirme ümidiyle, tüm Avrupa'ya karşı sultanın, yani 2. Abdülhamid'in yanında saf tuttu. Bu ulusların hepsi Osmanlı'dan özel haklar ve ekonomik ayrıcalıklar talep etmekteydi. Birer akbaba kadar açgözlü olan Hristiyan güçler, büyük bir iştahla imparatorluğun sonunu gözlemekteydiler. Birbirlerinden çekinerek de olsa, tohumlarını ektikleri akla ziyan dünya savaşı felaketi öncesinde her birinin haset dolu gözleri diğerlerinin üzerindeydi. Bu güçlerden hiçbiri ülkeyi işgale cesaret edemedi. Kızıl Sultan Abdülhamit, Boğaz içindeki sarayından kurnazca bir ulusu diğerine karşı kullanırken, can çekişmekte olan Osmanlı İmparatorluğu da yaşamını böylece sürdürmekteydi. 1877'de bütün bunlara bir son vermek kararına varan Rusya savaş ilan etti ve İstanbul'un 15 kilometre yakınına dek ilerledi. Disraeli'nin başkanlığındaki Berlin Kongresi'nde tüm Avrupa, Rusya'dan geri çekilmesini talep etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğü korunmalıydı. 4 yıl sonra Ege Denizi'nin kuzeyindeki Selanik kentinde bir Türk olan Ali Rıza ve karısı Zübeyde'nin Mustafa adını koydukları oğulları dünyaya geldi. Önsöz Emil Lengel. Güneşin doğduğu topraklardaki Basra'dan uzak batıda, Mağrip'teki Cezayir, Biskra'ya dek tüm topraklar büyük bir durgunluğun pençesinde öylece uzanıyordu. Bugün bu alan Orta Doğu olarak adlandırılıyor. Fakat bir zamanlar adı Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Halkı çok çeşitli ırklardan, Araplar, Rumlar, Ermeniler, Kartlar ve Yahudiler geliyor idiyse de imparatorluğun egemen sınıfını Türkler oluşturuyordu. Ataları yüzlerce yıl önce bir öncü grubun karşı durulmaz enerjisiyle batıya doğru önlerini çıkan her şeyi silip süpürerek Orta Asya'nın derinliklerinden çıkıp gelmişlerdi. Bunlar dünyanın en büyük su yolu olan boğazların kıyısına yerleştiler ve burayı dünyayı yönetmeye çalışacakları imparatorlukların başkenti yaptılar. Osmanlı Türkleri Avrupa kıtasının büyük su yolu olan Tuna boyunca batıya doğru coşup taşarak saldırdıklarında bir afet karşısında baştan aşağı dehşete kapılmış bir dünya ile karşılaştılar. Buradan önemli bir stratejik nokta olan Viyana'ya ulaştılar. Bu kent Akdeniz'le Baltık Denizi'ni birleştiren kuzey-güney eksenindeki Amber yolunu doğu-batı ekseninde kesen yol üzerindeydi. Her gittikleri yerde Türk adı nefretle anılıyordu. Artık batı dizlerinin üzerine çökmüş, merhametli Tanrım, bizi Osmanlı'nın gazabından koru diye yalvarmaya başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarı Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan padişah idi. O aynı zamanda sultan idi. Son olarak Peygamber Muhammed'in halefi ve devlet dini olan İslam'ın reisi olarak halife ünvanını taşıyordu. Böylelikle hem dünyevi hem de ilahi güçleri kişiliğinde birleştirmiş durumdaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun eksenini halkı, ulusu değil, padişah ile saltanat ailesi oluşturuyordu. Ne ki milliyetçilik çağının şafağında Osmanlı İmparatorluğu çağ dışı kaldığından hanedanlar verimsiz çiçekler üretmeye başladılar. İmparatorluk halkı kendisini kaderciliğe kaptırdı ve tüm sefaletinin nedenini kadere yükledi. Lakayt kitleler üç vahim koşulun pençesinde kıvranıyordu. Hastalık, cehalet ve yoksulluk. Devlet yozlaşıp çürüdükçe, başta kuzeydeki dev ülke, Rusya, olmak üzere tüm komşuları ülkeyi tırmalamaya başladılar. Rusya'yı sıcak denizlere ve ihtişamı ulaştıracak tek stratejik deniz yolu olan Marmara ve Çanakkale boğazları Türklerin elindeydi. Böylece Osmanlı ve Çarlık imparatorlukları arasındaki çekişmeler hemen her kuşakta bir savaş çıkaracak şekilde kronik bir hal aldı. Bu savaşlar Türk'ü yıpratıp dünyanın hasta adamına dönüştürecekti. Böylesine açgözlü varislerle çevriliyken bu adamın cenazesi neden kaldırılmadı? Çünkü bu mirasçılar kıskançlıktan birbirlerini yiyorlar ve bir diğerinin hasta devden koparacağı parçanın kendisininkinden büyük olacağından kaygı duyuyorlardı. Böylelikle birbirlerini dengede tutuyorlar ve Osmanlı İmparatorluğu da hayatta kalabiliyordu. Ardından 20. yüzyılın başında sonraki kuşakların birinci olarak adlandıracakları Dünya Savaşı patlak verdi. Türkler bu kez kendilerini kurtaracak fırsatı yakaladıklarını düşündüler. Ve kaderlerini olağanüstü bir askeri beceriye sahip olan dinç, mert ve saldırgan ulusun Alman Reich'inin kaderiyle birleştirdiler. Artık Türkler nefret ettikleri Ruslardan başka İngilizler ve Fransızlarla da savaş halindeydi. Askeri yetkinliklerine karşın Almanlar savaşı kaybettiler ve Osmanlı İmparatorluğu da onlarla birlikte battı. Son saat çalmıştı ve hasta adam ölüyordu. Paris'in banyolarından birinde, Sevres'te, Osmanlı İmparatorluğu parçalara bölündü. En semiz lokmalar İngiliz ve Fransızlarca paylaşıldı. Diğer değerli parçalar İtalyanlar ve Yunanlılara dağıtıldı. Gücünü yitiren Türklerin elinden sökülüp alınan şanlı İstanbul ve dünyanın en büyük su yolu olan Boğazlar uluslararası bir statüye sokuldu. Eski Osmanlı İmparatorluğu'nun Araplarca meskun olan kısımları büyük devletlerin vesayeti altına alındı. Ermenistan ve Kürdistan gibi Türk olmayan halkların yaşadığı bölgelere bağımsızlıkları verildi. Sevres Antlaşması ile Türkler yalnızca Boğazlardan değil, aynı zamanda Akdeniz ve Ege'den de çıkarılmışlardı. Türklere yalnızca Anadolu'nun kışın ayazından ve yazın sıcağından kavrulan sarp, dağlık arazinin küçük bir bölümü bırakılmıştı. Bacakları ve kollarından yoksun olarak bu parçalanmış ülke ne kadar yaşayabilecekti? Artık bir ülke olmaktan çıkma yolundaydı. Bu sarsıcı olaylar karşısında Türklerin tepkisi ne oldu? Kendi Müslüman inançlarının tanrısı olan Allah'ın gözünde insan neydi? İnsan bir toz zerresinden başka bir şey değildi. Yaşam fani bir andan ibaretti. Oysa mezar büyük sonsuzluğun eşiği anlamına geliyordu. O halde bırakın Allah'ın dediği olsun. Ne var ki Bozkurt'un görüşü bu değildi. Ona Mustafa adını vermişlerdi. Allah'ın seçtiği, Saffet'ten istifa edilmiş, seçilmiş Çev. Selanik'teki askeri okulda öğrenciyken matematik öğretmeni onu kendisi kadar parlak olmayan Mustafa'lardan ayırmak için Kemal, yetkinlik adını vermişti. Türkler için tehlikelerle dolu yıllar akıp geçti ve büyük savaşların çağı başladı. Mustafa Kemal adamlar arasında büyük bir lider olarak tanınmış bir asker oldu. 1919'dan itibaren başlayan Türklerin karanlık yıllarında olanaksız olanı, batmakta olan bir ülkeyi kurtarma hedefini gerçekleştirmeye girişti. Eski Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer milliyetlerinden değil, Türklerden oluşan bir ulustan başka bir şey istemiyordu. Böylece devrim çağı başladı. Devrim ve hepsinden önemlisi diriliş çağı. Hastalık, cehalet ve yoksulluk topraklarının, sağlık, bilgi ve bollukla dolup taşan batılı uluslara karşı üstün gelmesi mümkün müydü? Evet, bu mümkündü. Mustafa Kemal kazandı ve mucize gerçekleşti. Minnettar yurttaşları ona gazi sıfatını verdiler. Bundan sonra Batı'nın doğruluğu sınanmış yöntemlerini izlemek yoluyla yeni cumhuriyetin temellerini kurarken kendini Osmanlı İmparatorluğundan miras kalan sürpüntüleri temizleme amacına hasretti. Artık yurttaşları onu büyük önder olarak adlandırıyordu. Soyadı kullanmayı benimsemek batılılaşma sürecinin bir parçasıydı ve halkı ondan Atatürk unvanını kabul etmesini diledi. Henüz 60'ına bile gelmeden bu dünyadan ayrıldı ve bedeni toprak altına defnedildi. Ancak o ölmemişti. Halkı o ebedi şef yaparak ona ölümsüzlük niteliği tevcih etti. Onun yardımıyla uyuşuk Türkler miskinliklerinden silkinip alın yazıları olan bu adamın misyonunu gerçekleştirmesinde ona yardımcı oldular. Tanrı'nın seçimi Mustafa, yetkin kişi Kemal, Gazi, Büyük Önder, Atatürk, ebedi şeflerinin yolunu izlediler. Mustafa Kemal bu yarı mucizeyi nasıl gerçekleştirebilmişti? Atatürk tarafından gerçekleştirilen bu büyük dönüşümü ortaya koyabilmek için izlenecek en doğru yol, Osmanlı İmparatorluğu ile onun yarattığı Türkiye Cumhuriyeti'nin düsturlarını karşılaştırmak olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nda halk kader derdi. Kemal'in cumhuriyetinde ise kaderciliğin bu içi geçmiş düsturları pek az işitilmekteydi. Nasıl olduklarını sorduğunuzda halk çalışıyoruz diye cevap vermekteydi. Bağdat halifesi Harun Reşit zamanından bu yana yakın doğuda Atatürk kadar göz kamaştırıcı kariyere sahip bir başka lider çıkmadı. Yaptıkları zaten yeterince muazzam iken bir de efsaneler aracılığıyla iyiden iyiye putlaştırıldı. Yalnızca bir süpermen olmakla kalmadı.